Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, Mü'minin suresi 23. ayetten başlayacağız. Rabbimizin dilediği kadar devam edeceğiz inşallah. Estaizu billah. Ve lekad erselna Nuhan ila kavmihi fekale ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayruh efela tettekun. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak göndermiştik de onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Böyleyken hala iman edip onun azabından sakınmayacak mısınız? Demişti. Aziz dinleyenlerim, bütün peygamberlerin birinci ve en önemli mesajı, yalnız Allah'a kul olun, Allah'tan başkasının kulu olmayın mesajıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da davetine başladığında men kâle la ilahe illallah dehalel cenneh diye başladı. Kim Allah'tan başka mabut yoktur, ilah yoktur, ilah yalnız Allah'tır derse o cennete girecektir buyurdular. İşte Adem Aleyhisselam aynı mesajı verdi, Nuh Aleyhisselam aynı mesajı verdi. Bilip bilmediğimiz, ismi geçen geçmeyen bütün peygamberlerin ilk mesajı Allah ile insan arasındaki ilişkinin kulluk boyutu üzerine oldu. Çünkü insan Allah'tan başkasının kulu olunca kendi şerefini düşürüyor, artı yaratıcısını tanımama nankörlüğünün içine düşüyor. Bu sebeple birinci adım iman adımıdır. O imanın içinde de birinci adım, ilk adım Allah'tan başka mabut yoktur, ilah yoktur. İdrakidir, anlayışıdır, ikrarıdır. Yani bunun hem kalp ile tasdik edilmesi hem de dil ile ikrar edilmesidir. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Kavminden inkar edenler, kafir olanlar, nankörlük edenler, peygambere karşı çıkanlar, ileri gelenler dediler ki yahu bu sizin gibi bir beşer, sizin gibi bir insan. Yuridu en yetefaddale aleyküm. Sizin üzerinize üstün gelmek istiyor. Sizin önünüze geçmek istiyor. Sizden bir adım öne geçip sizin üzerinize hakimiyet kurmak istiyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً. Allah dileseydi melekler indirirdi. Böyle beşer, bizim gibi bir insan mı indirecek? مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَ الْاَوَّل۪ينَ. Biz daha önce dedelerimizden, atalarımızdan, babalarımızdan böyle bir şey işitmedik. Her toplumda bir ileri gelenler vardır. Bunlar kimi maddi bakımdan güçlü oldukları için, patronlaştıkları için, kimisi idari anlamda öne geçtikleri için toplum üzerinde bir hakimiyet kurmuşlar ve bir takım insanları kendilerine köleleştirmişler ve böylesi bir insan, yani bir peygamber gelince de kendi sosyal statülerinin zedeleneceği endişesiyle hemen karşı çıkmışlar. Demişler ki yani bu size üstün olmak istiyor. Sizin başınıza geçmek istiyor. Bir de işte ben peygamberim diyor. Peygamber böyle insan mı olur? Olacaksa melek olsun. Hem daha önce duymadığımız bir şey nereden çıktı bu diyerek karşı çıkıyorlar. Peygamberlere karşı çıkıyorlar. Bütün peygamberlerin yaşadığı ilk safhalar böyle olmuştur. En zayıflar onların etrafında halka tutmuşlardır. Mazlumlar, mahzunlar. Nadiren efendim öndeki insanlardan ya da toplumda itibarı olan insanlar saflara girmiştir. Ama daha sonra onların beğenmedikleri, küçük gördükleri insanlar galip gelip, muvaffak olup onları Allah kendilerinin üstüne çıkarınca zamanla o mele diye Kur'an'ın efendim kendilerince seçkin, önde, ileri gelen diye adlandırdıkları kimselerin de yavaş yavaş yelkenleri indirip adeta imana doğru geldiklerine şahit oluyoruz. İşte Nuh Aleyhisselam'ın kavminde de böyle olmuş. Öyle demişler. Melek olmalıydı demişler. Hemen hemen birçok peygambere aynı gerekçelerle karşı çıkılmış. Kendilerinden birinin seçilerek Allah tarafından ona Allah'ın mesajının gelebileceği ihtimali üzerinde durmamışlar. Durmamalarının arka planında kendilerinin de önüne geçeceği endişesi yatıyor. Burada böyle bir işaret var bu ayet-i kerimede. Ve devam ediyorlar. İn huve illa raculun bihi cinne feterabbesu bihi hatta hin. Olsa olsa bu delirmiş bir adamdır diyorlar Nuh Aleyhisselam'a. Hele bir zamana kadar onu gözetleyip bekleyin bakalım. Biraz bekleyin, biraz bir müddet verin buna. Bir gözetim altında tutun demek, efendim tefsirlerde iki şekilde anlaşılıyor ya da izah ediliyor. Ya bu bir Mecnun diyorlar, aklını yitirmiş. Yani şimdi kalkıyor bize, işte idarecilere, liderlere, patronlara diyor ki Allah'tan korkun, sakının, kendinizi cehennem azabından koruyun ve yalnız Allah'ın kulu olun diye çıkışıyor. Bu adam diyorlar, efendim herhalde delirmiş. Çünkü toplumlarında kendilerine böylesine bir efendim yol gösterici mahiyette birileri bir söz söylememiş. Beklemiyorlardı. Tebaa çünkü halk ne derlerse onu yapabiliyorlar. Onların üstünden paralarını kazanıyorlar. Onların üzerinden menfaatler devşiriyorlar. Ama içinden birisi böyle bir yiğit insan çıkıyor. Allah'ın vahyiyle desteklenmiş bir peygamber çıkıyor ve onlardan korkmadan onlara bir söz söylüyor. İşte bu onların kaldıramayacağı bir şey. Hakarettir buradaki aslında. İn huve illa raculun bihi cinne. Ya bu adam cinlenmiş adeta. Birisi çarpmış galiba. Mecnun'a dönmüş. Yani delirmiş bu. Bekleyin bakalım. Evet, bu bekleyin demek. Bu akıl hastası bir süre sabredelim. Gözetlemeye alalım. İyileşirse ne hala? Aksi halde onun işini bitiririz demek. Bir başka mana da bir süre bekleyelim. Gerçekten bu Allah'ın bir elçisi ise Allah ona yardım edecektir zaten. Güçlendirecektir. O zaman da biz kendisine uyarız. Ama eğer yalancının biri ise Allah onu alçaltacaktır, planını bozacaktır. Biz de böylece ondan kurtuluruz. Tabii ikinci şık biraz masumca bir bakış açısı. Fakat bu inkarcıların, ileri gelenlerinin söyleme tarzından bakılırsa bu ikinci mana çok uzak duruyor. Onlar biraz alay var işin içinde. Biraz da bir müddet söylesin bakalım. Sonunda zaten hakkından geliriz anlamında bir duruş sergiliyorlar. Tabii bilmiyorlar, Allah bir kulu yardımıyla desteklerse ona hiçbir kimsenin galip gelemeyeceğini bilmiyorlar. Nuh Aleyhisselam etrafındaki bu ileri gelenlerden bu tavrı görünce Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Kale Rabbin surni bima kezzebun. Dedi ki Nuh, beni yalanlamalarına karşı Rabbim sen bana yardım et. Nusretini bana gönder. Elimden tut. Bunun üzerine Yüce Rabbimiz ona şöyle vahyediyor. Fe evhayna ileyhi en isna'il fülke bi a'yunina ve vahyina. فَإِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتْ تَنُّورِ فَاسْلُكْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Bunun üzerine biz ona, yani Nuh'a şöyle vahyettik, şöyle emrettik, şu mesajı ilettik. Sen gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda bir gemi yap. Böyle güzel bir gemi yap. Nihayet buyruğumuz gelip de sular kaynamaya başlayınca, yerden gökten su kaynamaya başlayınca, her hayvan cinsinden birer çiftle birlikte boğulacağına dair hakkında karar verilmiş olanlar dışında aileni gemiye al. O zalimlerin kurtulması için benden bir dilekte de bulunma. Çünkü onlar boğulmaya mahkumdur. Efendim tabii bu Nuh Aleyhisselam'ın zamanında oluşan tufan ve Nuh Aleyhisselam'ın gemi yapması ve o gemiyle inanmış müminleri, ehl-i iyalinden, yakınlarından iman etmiş olanları ve hayvanattan da o dönemde etrafında muhtemelen insanlara daha çok faydası dokunan hayvanattan da erkekli dişili almasını istediği Rabbimizin ve bir gemiye doldurmasını istediği bir hadise. Bu hadise, tufan hadisesi ve Nuh Aleyhisselam'ın bu gemiyi yapma meselesi daha önce Hud suresi 25 ile 49. ayetler arasında tafsilatlı bir şekilde geçmişti. Orada biz bunu anlatmıştık. İsteyen kardeşlerimiz, dostlarımız Hud suresi 25 ve 49. ayetlerin anlatıldığı bölüme bakabilirler. Ayrıca Araf suresi 59 ve 64. ayetlerde de bu kıssaya yer verilmişti. Onu da daha önce uzunca anlatmıştık. Burada tekrar bu konunun gündeme alınması esasen Kur'an'ın bir metodudur. Yani Kur'an-ı Kerim zaman zaman bu peygamber kıssalarına, eski kavimlerin kıssalarına dikkat çeker. Burada da Mekke müşriklerine hususiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı çıkan elebaşlara yönelik bir mesaj var. Nuh Aleyhisselam'ın şahsında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yine bir teselli var. Bu çerçevede, bu tablonun içerisinde böyle bu konuya bir değinilmiş oluyor. Fakat burada bir şey anlıyoruz. Nuh Aleyhisselam elbette bu gemi yapma işini Allah'ın emriyle yapıyor ve Allah'ın öğretmesiyle nasıl yapacağını biliyor. Zira ayet-i kerimede hem diyor sen bizim gözetimimiz altında ve vahyine ve vahyimizle sana olan gönlüne bıraktığımız ilhamlarımızla, bilgilerle, sana bir şekilde öğreteceğimiz yollarla sen bu gemiyi yap. Ne zaman tufan başladı, o zaman da diyor bütün cinslerden efendim erkekli dişili olarak çift çift al. Ehlini de al ama ehlinden iman etmeyenleri alma. İşte mesela oğlu, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da onun aile fertlerinden biriydi belki. Fakat o iman etmediği için gemiye binmedi. Ben dedi dağlara sığınırım dedi. Halbuki dağlar neyi koruyacak Allah'ın gazabı karşısında, azabı karşısında? Ve o da boğulanlardan oldu. Ve Yüce Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'a oğlunun hakikatte kendi ehlinden sayılamayacağına işaret etti. İnsanın evet sulbünden nesil gelebilir fakat aynı davaya inanmıyorsa, aynı duyguları, aynı inançları taşımıyorsa o bir birliktelik oluşturmaz. O aile ehli içerisinde Allah katında sayılmıyor. Bu sebeple denilmiştir ki sulbümden gelen değil yolumdan gelen evladımdır demişler. Yani bir çocuğun fiziki babası olmakla aradaki irtibat elbette bir irtibat var ama o irtibat dini anlamda iman irtibatı yoksa Allah katında o ailenin bir ferdi gibi de adeta sayılmıyor. Burada bunu görüyoruz. Ve Rabbimiz burada o zalimler konusunda diyor bana bir dilekte bulunma. Bu noktada benden bir şey isteme. Demek ki zulüm öyle büyük bir günah ki zalime affedilmesi için aracılık yapmak bile istenilmiyor. Kesinlikle. Çünkü zulme rıza da zulüm olduğu için, özellikle buradaki zulüm Allah'a şirk koşma zulmü başta olmak üzere, diğer zulümler de elbette söz konusu edilmiş olabilir ayet-i kerimede. Çünkü ayet mutlak anlamda zulüm ifadesini kullanıyor. Fakat en büyük zulüm Allah'a şirk koşmaktır. İşte Allah'a ortak koşanlar hakkında artık benden bir dilekte bulunma. İnnehum muğrakun, onlar hepsi boğulacaklardır buyuruluyor. Ve yine aynı konu devam ediyor. فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Sen ve yanındakiler gemiye binip yerleştiğinizde bizi o zalimlerin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun deyiniz. Evet, insan nimetin kadrini bilmeli, nimet görene teşekkürü ve hamdi ihmal etmemeli. Nimet verene karşı böyle bir sorumluluğumuz var. Ve kul, Allah kendisini bir beladan, musibetten kurtardıysa, bunu ben işte şu ilmimle kurtuldum, şu cezadan ya da şu musibetten veya falan kurtardı, filan kurtardı veya işte şöyle yapmasaydım şöyle olacaktı gibi değil. İlk önce yapacağı şey elhamdülillahillezî neccana demeli. Bizi kurtaran Allah'a hamdolsun. Bizi kurtaran Allah'a hamdolsun. Allah hangi vasıtalarla seni kurtardıysa kurtarmıştır. Elbette o vasıtalara teşekkür et. Elbette o vasıtalara, o sebeplere sarıl. Fakat efendim sonuç itibariyle önce Allah'a bir hamd et. Allah'a bir hamd et. Biz bunu görüyoruz. Bir hastalığa yakalandınız. İyi bir doktor karşınıza çıktı ve tedavi oldunuz. Evet, önce Allah'a bir hamd et, sonra doktora da teşekkür et. Bu önemli bir şey. Ne bileyim, her türlü musibete karşı böyle davranmak lazım. Her türlü musibetten sonra, her türlü felaketten sonra böyle bir halet ruhi içinde olmalı. Allah'ın bizi kurtardığına efendim inanmalı ve ona hamd etmeli. İşte uçak çok ciddi bir sarsıntı geçirdi. Çok büyük bir tehlike atlattınız. Şöyle de başlama söze. Ya pilot da çok maharetliymiş, maşallah kurtardı deme. Ya ne diyelim? Ya bizi böyle bir tehlikeden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Arkasından da maşallah pilot da başarılıymış de. Demek ki burada müminin tevhid anlayışı bakımından önce nimet vereni, nimetin hakiki yaratanını görme edebi bize öğretiliyor bu ayette. Yüce Rabbimiz gemiye diyor hepiniz yerleşince şöyle söylesen ey Nuh. Elhamdülillahillezî neccânâ minel kavmiz zâlimîn. Şu zalimler topluluğundan bizi kurtaran Allah'a hamdolsun. Ve kul yine de ki Rabbi enzilni münzelen mübareke ve ente hayrul münzilîn. Yine Rabbim beni güvenli ve bereketli bir yere ulaştır, indir. Çünkü insanı gideceği yere ulaştıranların en hayırlısı sensin. En iyi konaklayıcı sensin Rabbim de. Bu da önemli. Önemli bir dua. Rabbimiz bize hep ödev öğretiyor. Efendim bir yere yolculuğa çıktınız. Arabadayken bile bu duayı yapmalı. Rabbi enzilni münzelen mübareke ve ente hayrul münziliyin. Allah'ım bizi bereketli, mübarek bir konağa indir. Sen konaklayıcıların en güzeli sensin. Bilmiyorsun gideceğin yerde neyle karşılaşacaksın. İşte o geleceği Allah'tan başka kimse bilmez. Eğer yönünü, kalbin kıblesini Allah'a doğru oluşturursanız, Cenab-ı Hak size imdad eder, yardım eder ve güzelliklerle karşılaşırsınız. Ama yok işte ne bileyim, elbette orada gideceğiniz yerlerle irtibat kurarsınız. Telefonla bilgi verirsiniz. Şu olur bu olur ama o insan neticede fanidir. O gün gelir gelemez, acil bir hastası çıkar veya kendisi hastalanır, kalp sektesi olur, şu olur bu olur bilemiyorsunuz. Onun için ben her türlü tedbirimi aldım diyerek bu fani efendim girişimlerimizi neticeyi belirleyici gibi görmemeli. Burada da dikkat edilirse Rabbim beni mübarek bir yere indir. Elbette o tufanda her tarafı su, sular, seller almış ve suların üstünde gidiyorsunuz. Bu dua çok daha anlamlıdır. Fakat bugün uçak yolculuğunda da aynı durum söz konusu. Nereye ineceğini de bilmiyorsunuz. Nasıl ineceğini bilmiyorsunuz. Öyleyse Rabbi enzilni münzelen mübareke ve ente hayrul münzilin duası Rabbimizin öğrettiği bir duadır. Bu duayı da ezberlemek lazım. Müminun suresi ayet 29. Bu dua sürekli dilimizde olması gereken dualardan birisi. Bir eve mi taşındınız efendim? Ya da bir evden mi çıkacaksınız? Kiracısınız, bir evden bir eve taşınıyorsunuz. Rabbinize açın ellerinizi, böyle dua edin. Deyin ki Rabbim benim mübarek bir menzile, mübarek bir eve, yere konaklandır. En iyi konaklayıcı sensin de Allah sana bereket bulacağın bir menzil nasip eylesin. Her an yolcuyuz, hayatta yolcuyuz. Öyleyse bütün konaklarımızın hayırlı olmasını istiyorsak ya da şöyle diyelim, bütün konaklayacağımız yerlerin hayırlı olmasını istiyorsak böylesi bir kalbi yakarışın Rabbimize doğru başlangıçta yönelmesinde fayda var efendim. İnne fî zâlike le âyâtin ve in künnâ le mübtelîn. Nuh ile kavmi arasındaki olup bitenlerde hiç şüphesiz pek çok ibretler ve mesajlar bulunmaktadır. Doğrusu biz kullarımızı imtihandan geçirmekteyiz. Evet, peygamber de imtihan oluyor, müminler de imtihan oluyor, inkarcılar da imtihan oluyor. Herkes imtihan oluyor. Zira bu alem, bu dünya darul iptiladır. Yani imtihan yurdudur. Her birimiz varlıkla ve kimi zaman yoklukla, inişlerle, çıkışlarla, sıhhatle, hastalıkla, değişik değişik imtihanlarla imtihan olunuyoruz. Rabbimiz bütün imtihanlarda muvaffakiyet versin. Bizlere anlayış nasip eylesin ve ibretler almayı nasip eylesin. Bakınız Nuh Aleyhisselam kıssasında diyor Rabbimiz, çok ayetler var. Hani bir tek ibret, bir tek işaret değil, birden çok ayetler var. Her kula farklı pencereler açılabilir bu ayetlerde, bu kıssalarda. Kur'an-ı Azimüşşan okundukça yeni yeni pencereler açılan bir kitaptır. ثُمَّ اَنْشَئْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَر۪ينَ. Sonra bunların ardından başka bir nesil getirdik. فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ. Onların içinden de kendi aralarından bir elçi onlara gönderdik. Bir peygamber gönderdik. Şöyle diyerek hem de en ya'budullaha ma lekum min ilahin gayru efela tettegun. O elçi de dedi ki Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Sakınmıyor musunuz? Hala vazgeçmiyor musunuz şu şirkinizden, Allah'a ortak koşmaktan? O peygamber de böyle dedi diyor. Bakınız bütün peygamberlerin aynı mesajı verdiğine dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَاَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. Kendilerine dünya hayatında bol geçimlikler verdiğimiz halde ahiret buluşmasını inkar edip yalanlayan kavmin ileri gelenleri şöyle dediler. Bu da ancak sizin gibi bir insan. Yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. وَلَيْنْ اَطَاعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَلْ لَخَاسِرُونَ. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat edecek olursanız, hiç şüphesiz kaybeder, büyük bir hüsrana uğrarsınız. Dikkat edin, bu ayette de Nuh Aleyhisselam kıssasında olduğu gibi, Nuh Aleyhisselam'dan sonra gelen o kavmin peygamberine aynı tavır gösteriliyor. Kim tarafından? İşte hayatları oturmuş, işte bir kendi içinde müreffeh bir hayat sürüyorlar. Efendim yedikleri, içtikleri bol, imkanları var, itibarları var. Bunlar aynı inkarı gösteriyorlar. Diyorlar ki yahu bu bizim gibi yiyip içen bir peygambere mi tabi olacaksınız? Böyle yaparsanız kendinizi efendim bir şekilde hüsrana uğratırsınız. Yani kaybedenlerden olursunuz. Bu da sizin gibi bir insan. Bunun ne farkı var diye peygambere efendim itaati, efendim onun yolundan gitmeyi, sözünü dinlemeyi doğru bulmuyorlar. Çünkü menfaatleri zedelenecek bunların da. Peygamber etrafında insanlar halkalanınca peygamber ve ona inananlar yükselecek. Bunlar belki geri plana düşecek. Bu sebeple karşı çıkıyorlar. Eyyidukum ennekum iza mittum ve kuntum turaben ve izama innekum muhracun. Ne o, yoksa o sizi şöyle mi kandırıyor demek istiyorlar? Ne o, yoksa o size ölüp toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra tekrar diriltilip kabirlerinizden çıkarılacağınızı mı söylüyor? Yani peygamberin öldükten sonra dirilmeye dair Allah'ın mesajlarını vermesini inkar ediyorlar. Diyorlar ki, şimdi bu diyor ki kalkmış, ya öleceğiz, öldükten sonra tekrar dirileceğiz. Böyle mi söylüyorlar? Hani şu toprak olduktan sonra kemiklerimiz efendim toza dönüştükten sonra diriltileceğiz, öyle mi? Siz buna inanıyor musunuz demek istiyorlar. Bugünün inkarcılar da benzer şeyleri söylemiyorlar mı? Yahu görüyoruz işte mezarlıkları. 3-5 sene sonra ortada tozdan başka bir şey yok. Şimdi buradan bir insan mı çıkacak tekrar, biz yeniden mi diriltileceğiz? Diriltirirsek vay halimize anlamında biraz da korku var tabii işlerinde. Cenab-ı Hak böylelerine değişik ayetlerde, Kur'an'ın değişik yerlerinde çok güzel cevapları zaten veriyor. Onlar diyor neden yaratıldıklarına bir bakmazlar mı? Bir damla su bile değil, bir zerre bile, adeta mikroskop altında görünebilen bir hücreden böyle bir adam şeklinde ortaya çıktılar. İlk yaratmak mı zordur, sonradan yaratmak mı zordur? Fakat kafir insan bu hakikati kabul etmek istemiyor. Ölüm hakikatinden korkar insanlar. Artı hele hele öldükten sonra bir de dirilme varsa vay halimize derler. İnkar etmek onlara kolay bir yol görünür. Hatta böyle bir şeyi tabii akıp giden hayatın gidişatına, kendi gidişatlarına uygun görmedikleri için inkar yolunu tutarlar. Heyhate heyhate lima tuadun, heyhat heyhat. Size söylenen şey gerçek olmaktan ne kadar da uzak. Ya böyle bir şey olabilir mi demek istiyorlar ve devam ediyorlar. İn hiye illa hayatunet dünya nemutu ve nahya ve ma nahnu bimeb'usin. Gerçek hayat şu sadece içinde yaşadığımız dünya hayatıdır. Kimimiz ölür gider, kimimiz bir süre daha yaşarız. Bir daha da diriltilecek falan değiliz. Dedikleri bu. Bugünün ateisti de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki ya bu hayattan başka hayat mı olur? İşte bir şekilde var olmuşuz. İşte varoluşumuz yok, evrimledir, devrimledir neyse, birçok kendilerince efendim temelsiz iddiaları da bulunuyorlar. Diyorlar ki biz tamam bir şekilde var olduk. Nasıl diğer hayvanlar var, biz de öyle bir var olduk. Sonra öleceğiz, toprak olacağız. Hayat, yaşadığımız hayattan ibaret. Bunu da zevkli yaşayalım, neşeli yaşayalım, istediğimiz gibi yaşayalım. Hiçbir sınırlamamız olmasın. Buna Üstad Necip Fazıl derdi ki merkeplerin hürriyeti gibi hürriyet istemek derdi. Hatta onu diyorlar zaten. Hayvanlar kadar hürriyetimiz yok mu bizim diyorlar. Allah sizi insan olarak daha farklı bir istidatla yaratmış. Yeri göğü adeta sizin hizmetinize sunmuş. Siz sıradan bir canlı değilsiniz. Cenab-ı Hak en mükerrem varlık olarak efendim insanı yarattığını beyan buyuruyor. Ya da insana böyle bir mükerremiyet lütfettiğini efendim haber veriyor. Fakat efendim bu insan hakikatini görmezden gelerek insan kendini sıradanlaştırıyor. Ne adına? Nefsin arzuları yerine gelsin için. Zevkleri oluşsun için. Hayatın her alanından haram helal demeden tat almak için kendince. Ama kimi zaman haramlar zehir olduğu onların farkında değil, zehir alıyorlar farkında değil, ebedi alemlerini efendim cehenneme mahkum ediyorlar. Bundan haberleri yok. Allah muhafaza buyursun böylesi bir gaflet halinden cümlemizi. Evet, asırların kafirleri hep aynı şeyi söylüyorlar. Bugünküler de aynı şeyi söylüyor. Yarın kafirleri de benzer şeyleri söyleyecekler. Gerçek hayat sadece içinde yaşadığımız şu dünya hayatıdır. Kimimiz ölürüz, kimimiz biraz daha yaşarız. Bir daha da diriltilecek falan değiliz. Çünkü yaptıklarından hesap verme korkusu onlara böyle bir inkarı yol olarak gösteriyor. Ama eynel mefer, kaçış nereye? Kimse bu Rabbin verdiği hakikatten kaçamaz. Bu hakiki bilgiler, hakikat bilgileri gerçeğin ta kendisidir. Kabul etseler de etmeseler de yarın Rabbin huzuruna müminler de inkarcılar da hepsi toplanacak. Hepsi yaptıklarının hesabını verecekler, karşılığını alacaklar efendim. Ve peygamber hakkında da diyorlar ki in huve illa raculun iftara alallahi keziben ve ma nahnu lehu bimüminin. Bu adam uydurduğu yalanları Allah'a yakıştıran bir yalancıdan başka bir şey değil. Bu yüzden biz ona kesinlikle inanmayız diyorlar. Peygamberin söylediği sözleri de bu Allah adına yalan söylüyor. Yok, Allah'tan böyle bir vahiy aldığı falan yok diye inkar ediyorlar. Niye işlerine gelmiyor? Niye? Bu da bir beşer diyor. Allah gönderse böyle bizim gibi bir insan mı gönderir? Melek göndermesi gerekir diyorlar. Efendim Nuh Aleyhisselam'ın kavminden sonra gelen bu kavmin hangi kavim olduğuna dair müfessirler arasında şöyle iki ayrı görüş var. Bir kısmı Semud kavmi diyor. Onların peygamberi efendim Salih Aleyhisselam'dır. Daha çoğunluğu ise, büyük çoğunluğu ise Ad kavmidir diyor. Bunların peygamberi de Hud Aleyhisselam'dır. Dikkat edilirse burada da Hud Aleyhisselam veya işte artık Salih Aleyhisselam hangisi ise onun çok da hangisi olduğu değil, buradaki mantık veriliyor. Buradaki çerçeve aynen sunuluyor. Bu çerçeve önemli. Her dönemin insan topluluklarında böylesi bir peygamberlere karşı menfi duruş da olmuş, müspet duruş gösteren yani onlara iman edenler çoğunlukla azınlıkta olmuşlar. Cenab-ı Hak bu mesajı burada da bize tekrar etmiş oluyor. Ve bunların ortak noktaları, karşı çıkanların hepsi de kavimlerinin eşrafı kendince ileri gelenleri, efendim reisleri, patronları görüldüğü gibi ahiret hayatına inanmıyorlar. Zengin ve dünya hayatında başarılılar. Yani dünya hayatlarını yoluna koymuşlar. Zaten bu düzenleri bozulmasın için de karşı çıkmış oluyorlar. Yoksa elbette Allah'ın nimetleri mümine haram değil. Mümin dünyada müreffeh bir hayat sürmeyecek diye böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak kullarına nimetlerini haram kılmıyor. Ancak imtihan kastıyla bazı nimetleri ya da nimet demeyelim, bazı konuları, bazı hususları, bazı yiyecekleri Rabbimiz haram kılıyor. Bu imtihan maksatlı. Bu alemde biz imtihan oluyoruz. Rabbin emirlerine uymakla mükellefiz. Uyanlar ebedi hayatı kazanacaklar. Uymayanlar da elbette kaybedenlerden olacaklar. Bunun üzerine peygamber diyor ki aynen Nuh Aleyhisselam'ın dediği gibi Kale Rabbin surni bima kezzebun. Rabbim onların yalanlamalarına karşı bana yardım et diye yalvardı. Kale amma qalilin leyusbihunne nadimin. Allah Celle Celaluhu da buyurdu ki çok geçmeden onlar mutlaka pişman olacaklar yaptıklarına. Ama iş işten geçecek. Başlarına bir bela inecek. Belki bir helak durumu söz konusu olacak. Pişman olacaklar fakat geri dönüşte olmayacak. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ derken hak ettikleri o korkunç çığlık Allah'ın adilane bir hükmü olarak onları yakalayıverdi de hepsini senin önündeki çerçöp haline çevirdik. Böylece o zalimler güruhu helak olup gitti. İşte bir sahnede böylece kapanıyor. Aşağı yukarı Uzunluk kısalık farklılaşabilir ama peygamberler ve kavimleri arasındaki ilişki önce tebliğ ile başlıyor. Kabul edenler peygamberin yanında saf tutuyorlar. Kabul etmeyenler kafirler olarak saf tutuyorlar. Ve sonuçta Cenab-ı Hak peygamberine ve müminlere yardım ediyor. Bir kurtuluş efendim onları bir şekilde buluyor elhamdülillah. Bir kurtuluşa eriyorlar. Kafirler de eninde sonunda cezayı çekiyor. Helak çukuruna yuvarlanıyorlar. Evet, kimi kafir dünyada bir şekilde efendim rahat bir şekilde yaşayıp öldüyse onun daha büyük felaketi ahirette başlıyor. Toplu helakler, kısmi helakler, yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği cezalar farklı farklı. Onun hikmetini ancak o biliyor. Onun sebeplerinin hepsini biz burada tahlil edemeyiz, bilemeyiz de. Ama Kur'an-ı Azimüşşan'ın bize haber verdiğine göre böyle topluluklar efendim zaman içerisinde çürüyor adeta. Çeşitli musibetler başlarına inmiş olabiliyor. Zahiren, batinen, yani görünen, görünmeyen ve neticede tarih sahnesinden siliniyorlar. Onların yerine yenileri geliyor. Yeni elçiler gönderiliyor, yeni uyarıcılar gönderiliyor. Hayat böyle devri daim ediyor. Bu dünya hayatı böyle. Dünya dönüyor efendim. Çok yönlü dönüyor. Sadece maddesi dönmüyor. Dünyanın sosyal hadiseleri de dönüyor. Tarih de dönüyor. Her şey dönüyor. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar böyle. Ama kıyamet sabahı bir başka sabah, bir başka hayat olacak. Rabbimizin haber verdiğine göre hepimiz tekrar diriltileceğiz. Ve bu dünya hayatındaki, dünya seyri seferinde yapıp ettiklerimizden hesaba çekileceğiz. Ebedi bir hayatla ya cennette, Allah muhafaza buyursun, ya da cehennemde ebedi bir hayatla devam edilecek. Rabbimizden niyazımız, dünyadayken mesajları çerçevesinde, elçileri vasıtasıyla bize ulaştırılan ayetlerin muhtevası çerçevesinde tertemiz bir hayat sürmeyi bize lütfetmesidir. Kıyamette de o cennetlerinde ağırladığı, Firdevs cennetlerinde ağırladığı o salihlerin arasına katmasıdır. Niyazımız odur efendim. Allah'a emanet olunuz.